Ayrım 15, Ölüme Eş, Bernhard Eichner, sayfa 186, 34. bölüm. Ne çok gözyaşı var insanda, keşke sayılabilselerdi, biriktirilebilselerdi bir kupa, bir kova dolusu. Gözyaşlarıyla dolu bir yüzme havuzu, böylece baş aşağı havuza atlayınca acıtmazdı. Bloom 3 gün nefes alamadan işini yapıyor, çocukların yanında kalıyor, hayata devam etmeye çalışıyor. Keder bırakmıyor peşine, eli kolu bağlı. Dunya'ya yardım edememiş olmak öyle ağır geliyor ki ona. Daha dikkatli olmalıydı, onu korumalıydı. Başaramadı. Tek başına süpermarkete gitmesine izin vermeseydi, hala hayatta olabilirdi. Bu düşünce acı veriyor. Moldova'dan Bodrum'a, Bodrum'dan buzdolabına. 3 gündür bunu düşünüyor Bloom. Geri çekilmeli mi yoksa saldırıya mı geçmeli? Her şey daha iyi olacakmış gibi mi yapmalı yoksa her şeyi paramparça mı etmeli? Kaybolan 3 gün içinde öfke yeniden kabarıyor. Bir an bile şüphe etmiyor bunun bir cinayet olduğundan. Dunya atlamadı, suya düşmedi, kaçıp gitmedi de. Kızların odasında kendini iyi hissediyordu, geri gelecekti. Birileri onu susturdu. Sonra onu ortadan kaldırdı. Küçük, hırpalanmış, ölü bir balık gibi suya attı. Dunya'nın ağzı adli tıpta nasıl da açık duruyordu önünde. Suskun ve soğuk. Cinayet. Biri daha. İlena, Mark, Dunya, 3 gün boyunca başka hiçbir şey düşünmüyor, acı çekiyor. Kendini zorlayarak her şeyi iyi bir açıklama getiriyor. Her şeyi unutmayı, bir karara varmayı, sadece çocuklarla mutlu olmayı düşünüyor bir ara. Ama yapamıyor. Mark yok, eski hayatı yok artık. Şimdi biçimleniyor yenisi. Bloom terasta şarap içiyor. Dolu dizgin düşünceler kafasında, çocuklar kucağında uyuyakaldı. Yaptıkları, oldukları, söyledikleri ne varsa daha iyi hissettirmiyor hiçbiri. Uykuya dalmadan önce Nela'nın söylediklerini düşünüyor.
Anne.
Evet tatlım.
Mutlu hissediyorum.
Mutlu mu?
Evet, çok mutlu.
Neden?
Babamı gördüm.
Ne gördün?
O iyi anne, motosiklete binmişti ve bana gülümsedi ve el salladı anne.
Hayır.
Evet anne, ve senin üzülmemen gerektiğini söyledi.
Öyle mi dedi?
Evet öyle dedi.
Ne çok zaman geçti ölümünün üzerinden. Son dokunuş çok gerilerde kaldı, son tebessüm. Keşke Neyla'nın gördüğünü Bloom da görebilseydi. Keşke kızlarını her şeyden uzak tutabilseydi. Böylesine güçlü olmak, zorunda kalmak. Her gün bir şekilde hayatta kalmak. Öyle ya, katiller dışarıda bir yerlerde. Her şeyi mahveden katiller. Bloom içiyor ve çocuklarını okşuyor. Güzel bir sonbahar gecesi, hava açık. Her şey çok basit. Acı veriyor ama basit. Onlar yapacağını yaptı. Bloom'unki sadece kısasa kısas. Yapacak başka hiçbir şey olmadığı için, hiçbir şey Mark'ı geri getirmeyeceği için. Diğerlerini de bulacak ama şimdi çocuklarla birlikte yatmaya gidecek. Sabah Carl her zaman olduğu gibi çocukların bakımını üstleniyor. Reza Bloom'a ne yapacağını soruyor. Bloom hiçbir şey söylemiyor, sadece gülümsüyor ona. Tıpkı Mark'ın Nela'ya gülümsediği gibi. Benim için endişelenme Reza, geleceğim. Tamam, kendime dikkat ederim. Evet, bundan emin olabilirsin. Sağ ol Reza. Bloom motosiklette bahçe kapısından yola çıkıyor. Kitzbühel yolunda. Budalaca olduğunu, muhtemelen hiçbir şey elde edemeyeceğini biliyor ama yine de yapıyor bunu. O menüyü gördü ve kendi kendine onun neden orada olduğunu sordu. Innsbruck'taki bir rahibin çalışma masasında Kitzbühel'deki bir restoranın menüsü neden duruyordu? Onu neden almış olabilir ki? Menüyü mü çalmıştı rahip ya da restoran sahibiyle menüyü alıp götürebilecek kadar samimi miydi? Kitzbühel'deki restorana daha 54 kilometre var. Puh misafirhanesi, sadece 6. his. Kitzbühel'in dışında ormana bakıyor. Pek çok bina ve ev, zenginler her yere beton dikmiş. Tatil mekanları, yazlık evler, aralarında Michelin yıldızlı bir restoran. Küçük 40 kişilik seçkin gösterişsiz. Blum aşçıyı soruyor. Kimi aradığını herkes biliyor, herkes tanıyor o adamı. Bertel Puch. Televizyona çıkmış bir aşçı. Mükemmel bir restoran, çok pahalı. Blum park ediyor. Öğle vakti abiyeler ve takım elbiselerle çorbalarının başında oturuyorlar. Blum Kitzbühel'den, zenginleri Mekke'sinden, bu para ve güç yığınağından hep nefret etti. Bir araya toplanıyor, ağızlarına beyaz sosis ve havyar tıkıştırıyorlar. Dışarıdan kimseyi aralarına almıyor, kendilerini dünyadan soyutluyorlar. Blum'dan lokali terk etmesi rica ediliyor. Garson ona kıyafet kuralları olduğunu belirtiyor. Ama Blum gitmiyor, kaybedecek hiçbir şey yok. Doğru iz üzerinde olup olmadığını, aşçı ve fotoğrafçının birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını bilmek istiyor. Aşçı ve rahibin de bunu açığa çıkaracak. Soyunuyor. Herkesin gözü önünde deri ceketini, pantolonunu, çizmelerini çıkarıyor. Çantasından ince ve yüksek topuklu ayakkabıları çıkıyor. Uzun bacakları, çıplak ayakları, çiçekli yazlık elbisesinin içinde bir kuğu gibi duruyor. Deri giysilerini sırt çantasına düzgünce yerleştiriyor. Garson ona bakıyor, gözleri fal taşı gibi. Kalabileceğini söylüyor dişlerini gıcırdatarak. Ona bir masa gösteriyor, Blum oturuyor. Orada olmaktan hoşnut değil, kendini rahat hissetmiyor, şatafattan nefret ediyor. Bunu dünya için yapıyor. Sipariş veriyor ve garsonla muhabbet etmeye çalışıyor. Ama garsonun ağzı sıkı. Blum'un restoranın sahibi hakkındaki sorularını duymazdan geliyor. Bertel Puch ne zaman geri gelecek? Herbert Yonick oraya sık gelir miydi? Cevap yok. Aperatifleri getirdiğinde yok. Ara sıcakları getirdiğinde de yok. Derken yan masadaki kadın çıka geliyor, Blum'un yanına oturuyor. Çenesi düşük, boş boğaz bir kadın. Tam Blum'un istediği gibi. Cevaplar, detaylar, karanlıkta kalanları aydınlatan bilgiler. Her şey ana yemekte önüne serili veriyor. Adım Cordula Heidman diyor kadın. Blum'un kulak kesilerek masasına buyur ettiği bu kadın 50'li yaşların ortalarında. Estetikli yüzü, elbise muhtemelen bir servete mal olmuş olan saat, tasarım el çantası. Üzerinde ne varsa buram buram para kokuyor. Buraya sık sık geldiğini söylüyor. Yardım edebileceğini fısıldıyor Blum'un kulağına ve bunu severek yapıyor. Blum onun için günün heyecan verici nesnesi, gün ortası eğlencesi. Merakla süzüyor çiçekli yazlık elbise içindeki o egzotik güzelliği. Cordula Heidman konuşuyor, Blum'un tüm bunlarla neden ilgilendiğini sormadan. Göz ucuyla bakıyor tabağına. Çikolata kaplamalı çavdar ekmeği üzerinde ördek göğsü. Blum o göğsü parça parça kesiyor. Cordula Heidman, Bertel Puch hakkında bir şeyler anlatırken ve Herbert Yonick hakkında. Şef ne yazık ki burada değil.
Nerede ki, onunla tanışabilmeyi çok isterdim. Tüm Tirol ondan söz ediyor.
Tüm Tirol mu? Tüm Avusturya demek istediniz herhalde. Adam kabiliyetli, elleri çok maharetli. Onu tanımak bizim için ne büyük şans bilemezsiniz.
Evet, çok şanslısınız.
Şu sıralar yemek programının yeni bölümü çekiliyor Viyana'da. O çalışkan bir adam ve henüz çok genç. Örnek bir kariyer sergiledi, tapılası bir adam. Tüm Avusturya yemeklerinin tadına bakabilmek için gelir buraya. Yemekleri sansasyonel, sizce de öyle değil mi?
Sansasyonel, haklısınız.
Bıldırcın yumurtasını denemelisiniz ve kuzu etini. Hiç bu kadar yumuşak bir et yememişsinizdir.
Size bir şey sorabilir miyim?
Ne demek, tabii ki sorabilirsiniz.
Herbert Yonick, onu tanıyor musunuz?
Elbette tanıyorum. Ne acı, ne kadar iyi bir insandı. Yemek yemeyi severdi, bir gurmeydi, boğazına düşkündü. Ölümü Puch misafirhanesindeki herkesi derinden sarstı. Öldüğünü öğrendiğimde benim de ne kadar sarsıldığımı tahmin bile edemezsiniz.
Arkadaş mıydınız?
Hayır, ama sık sık yanındaki masaya oturur, onu gözlerdim. Ne yaparken? Yemek yerken.
Anlıyorum.
Papaz Bey iyi bir insandı.
Evet öyleydi.
Hep şu tarafta yemek yerdi, hep aynı yerde. Yemek yerken onu seyretmek çok keyifliydi.
Tek başına mı yerdi?
Çoğu zaman. Bir keresinde karşısına oturmak istedim ama o sırada dua ediyordu. Bizim için dua edebileceği her fırsatı kullandığını söyledi. Mükemmel bir insandı. Ve sonrası malum. Başını kestiler. Hala aklım almıyor.
Akıl almaz, evet.
Hangi insan böyle bir şey yapabilir ki? Bunu yapan insan değil, olsa olsa bir canavar olabilir.
Belki bunu hak etmiştir Papaz Bey.
Tanrı aşkına bunu nasıl söylersiniz? Katiyen olamaz.
Elbette olabilir.
Kimse bunu hak etmez. O kadar iyi bir adam böylesi bir suçu haklı çıkaracak ne yapabilir ki? Size bir şey söyleyeyim. Bunu yapan ruh hastası bir katil.
Muhtemelen haklısınız.
Elbette haklıyım.
Peki ya restoranın sahibi?
Ne olmuş ona?
O ve Yonik birbirlerini tanıyorlardı.
Tanıyorlar mıydı? O ikisi birbirlerinin en iyi arkadaşıydı. Aralarından su sızmazdı. Daha yakın olunamaz. Size şunu söylemeliyim ki, hakikaten güzel bir erkek dayanışmasıydı.
Böylesi nadir görülür.
Tüm bunlar Bertil'i çok hırpaladı, mahvoldu.
O ikisinin tanışıklıkları muhtemelen çok eskilere dayanıyor değil mi?
Ötz Vadisi'nde tanışmışlar sanırım.
Ötz Vadisi'nde mi?
Evet, Bertil burada işe başlamadan önce orada aşçılık yapıyordu. Hotel Annenhof'ta sıradan bir mekanda, ödüllü değil alelade bir mutfağı vardı. Ve birden yükseldi. 5 yıl içinde Bertil süperstar oldu.
Vay vay!
Kitzbühel'de bundan daha iyi bir mekan yok.
Küçük bir taşra otelinden gurme cennetine.
En dipten zirveye.
Herkes tarafından rağbet edilen bir yer. Ne güzel. Buraya girip çıkan herkesi kesin tanıyorsundur değil mi?
Herkesi değil ama dediğim gibi. Adı sana olan herkes buraya gelir. Sosyetenin uğrak yeridir yani. Anlıyor musunuz? Başkandan Arnold Schwarzenegger'e kadar. Hepsi burada yemek yer.
Edwin Schönborn adı size bir şeyler ifade ediyor mu?
Şu fotoğrafçı. Tabii ki. O da buranın müdavimlerindendir.
O da mı Bertil'in arkadaşı?
Bertil herkesi tanır ve herkes onunla arkadaş olmak ister. Nasıldır bilirsiniz. Şöhretin gölgesinde içilen şarabın tadının üstüne yoktur.
Öyle midir?
Evet.
O zaman şerefe. Blum ağzını siliyor, birden aklına çocuklarının Lego taşları geliyor, taş taş üstüne. Nereye elini atarsa atsın her zaman uyan bir tane çıkıyor. Taşlar yerini buluyor.
Schönborn Yonik, puh, Dunya her şeyi doğru yaptı. Marka ve Blum'a önemli olanı söyledi. Dunya ne yüzleri tanıyor ne de isimleri biliyordu. Buna rağmen Blum onları buldu. İçlerinden ikisini çok geçmeden üçüncüyü. Birbirlerini tanıyorlardı, birlikte yiyip içmişlerdi. Aşçı bedenen iyi olmalarını sağlamıştı. Hem arkadaşlarının hem de kurbanlarının.
Dunya anlattı aşçının onlara neler yaptığını, onları nasıl besiye çektiğini.
Küçük domuzumu iyi beslemeliyim derdi hep. İyi tutum, iyi yem, iyi et. Ambar deliğinden kafeslere sadece en iyisi gelirdi. Besi domuzları için sadece en iyisi. Nasıl da yoklar tartardı onları. İstemeye istemeye soyunurlardı o bodruma her geldiğinde. Kontrol her şeydir derdi yeterince semirdiklerinden emin olmaya çalışırken. Onları tartar ve defter tutardı ve jimnastik yapmalarını, formda kalmalarını sağlardı. En önemlisi iyi beslenme derdi. Açlıktan ölen bir ceylanı becermek kimsenin hoşuna gitmez der ve kemeriyle onları döverdi. Sayısız şınavın ardından yere yığılıp kalırlarsa dayak yerlerdi. Ya da artık bir şey yemek istemezlerse. Kaz ciğerli dana bonfile, elleri arkalarından bağlı, plastik kaplardan hayvan gibi yiyorlardı. Şampanya soslu tarak midyesi, parmaklarıyla yemeği ağızlarına tıkıyorlardı. Besi hayvanı muamelesi görüyorlardı. samanların üzerinde yatıyor, tuvalete gidemedikleri için durmadan altlarına kaçırıyorlardı. İdrar kokusu ve gurme mutfağı. Dişi domuzların önündeki inciler derdi palyaço. Yine de dengeli beslenmede ısrar ederdi aşçı. Küçük domuzlarımızı iyi beslemek zorundayız derdi. Bu boklu domuzları temizlemek zorundayız derdi palyaço. Gülerlerdi. Ve rahip üzerlerine su sıkardı. Bir bahçe hortumuyla onları temizlerdi. Tazikli suyu yüzlerine, yaralarına tutardı. Çırılçıplak soyunmak zorundalardı. Kafesleri temizlemek, yerdeki pislikleri kazımak zorundalardı. Kendilerine söylenen her şeyi yapmak zorundalardı. Yıllarca. Dana uykuluğuyla salyangoz yahnisi. Blum hesabı ödüyor ve çıkıp gidiyor. Uzaklaşmak istiyor. Hiçbir şey duymak istemiyor. Aklına getirmek istemiyor artık dünyanın anlattıklarını, bodrumdan sahneleri. Başta inanmak istemediği şeylere, orada hala birinin olduğu, bir kafesin içinde yemek beklediği düşüncesini. Yuğunu bulmak zorunda, göz yumamaz bir şeyler daha olmasına. Hayır, birinin daha, iyilerden birinin daha ölmesine dayanamaz. Birisi konuşmalı mutlaka. Blum motosiklette hızla gidiyor otobanda. Hayatına, villaya, küçük el değmemiş dünyasına geri dönüyor. Mark öldüğü halde el değmemiş çünkü özgür istediği her şeyi yapabiliyor. Kimse mani olmuyor ona. Kimse Bertel Pooh'un parçalanmış vücudunu düşünmesine engel olmuyor. Onun nasıl biri olduğunu bilmek istiyor. Eksik kalan cevapları bulmak, herkesi cezbeden o adamı tanımak istiyor. Hepsini kemeriyle döven, kırbaçlayan, kırbaçlarken mastürbasyon yapan adamı. Bertel Pooh işte önündeki ekranda, YouTube'da. Tüm yüzüne yayılan sırıtışı ve Tirol aksanıyla ekranların aşçısı. Namı göklere çıkmış küçük çalışkan aşçı. Halkın gözdesi, nur yüzlüsü, her ev kadınına kepçeyle dünyayı değiştirebileceğini hissettiren adam. Blum onun peşini bırakmayacak ve gerçekten düşündüğü gibi olup olmadığını görecek. Blum onunla konuşacak, sonra onu öldürecek. Çok yakında. 35. Bölüm. Viyana 7. Bölge. Neubaugasse 2. kat, yola bakan küçük bir daire, kilit sorun değil. Mark nasıl açacağını göstermişti yıllar önce, kapıda kalmışlardı. Mark birkaç dakika içinde kapıyı açmayı başarmıştı, çocuk oyuncağıydı. O zamanlar ve bugün de öyle, Bertel Pooh çekimler için yolda tüm günü dolu. Studio Eins bütün haftayı aşçılık şovuna ayırıyor, Bertel Pooh sürekli ekranda. Blum dün çekimlerin yapıldığı kanalın önünde onu bekledi, peşinden gitti. Onunla aynı lokalde oturdu, bira içti ve onun arkadaşlarıyla buluşmasını seyretti. Sevilen bir insan ilk bakışta diğerleri kadar masum. Arkadaşlarından hiçbiri ondan böyle bir şey beklemez. Pooh hesabı ödeyip evine gitmek üzere oradan çıktı. Blum onu takip etti. Aynı metroda oturdular. 6 istasyon sonra 10 dakikalık yürüme mesafesi. Binanın kapısını açtı ve ardında kayboldu. İkinci katta ışık yandı. Blum onu dışarıdan gördü, penceredeki silüetini. Bertel Pooh Viyana'daki evinde, meşhur aşçı yatmaya gitmeden hemen önce. 20 dakika sonra ışık söndü. Blum birazcık daha bekledi. Sonra gidip arabasını aldı ve geri geldi. Binanın kapısını gören bir yerde bir park yeri boşalana dek bekledi. Sonra arka koltuğa geçti ve saatin alarmını kurdu. Saat 5'e kadar uyudu. Sonra yine ön koltuğa geçti. Pooh binadan çıkana dek bekledi. Bertel Pooh işe gitmek için yola düştü. Dışarıdan gelen yaşlıca bir kadın ona binanın kapısını açtı. Blum son derece doğal bir tavırla yanına yanaşıp onunla birlikte kapıdan içeri girdi. İçtenlikle gülümsedi kadına. Kadın da ona gülümsedi ve zemin katta bir kapının ardında kayboldu. Blum ikinci katta, kapıda isim yazmıyor. Kilit için bir tornavida, bir parça odun, bir çekiç. Sadece kısacık bir darbe sesi duyuluyor. Sonra kapı açılıyor ve tekrar kapanıyor. Blum onun evinde. Ayakkabılarında galoşlar, başında naylon bir bone, eldivenler. Mark bazı suçluların ne kadar aptal olduklarını, olay yerinde ne çok iz bıraktıklarını söylerdi hep. Kıllar, ter, deri, parmak izleri. Bloom her şeyi doğru yapmak istiyor. Evdeki hiçbir şey ele vermemeli. Orada birinin olduğunu ve bir şeyler aradığını. Bir suçun delillerini, videoları. Şifresiz bir bilgisayar, sehpada bir notebook, yanında cips ve iki boş bira kutusu, ağzına kadar dolu bir kül tablası, her şey darmadağınık, ekranda yağ lekeleri. Bloom notebook'u açıyor. Bertle Pooh evindeki tüm o dağınıklığa rağmen düzenli bir insan. Bilgisayarın her şey net bir biçimde dosyalanmış. Bloom'un aradığı şey hemen gözüne çarpıyor, parıldıyor. Harfler bas bas bağırıyor. Domuz yetiştiriciliği yazıyor orada. Domuz yetiştiriciliği. Bloom yabancı bir evde. Birkaç ay önce aklının ucundan bile geçmeyecek şeyler yapıyor. Gerisini hiç düşünmeden yapıyor. Bu adamın Mark'ın ölümüyle gerçekten bir ilgisi olup olmadığını ortaya çıkarmak için gereken her şeyi. Dunya'nın ölümüyle. Bloom içki şişesini Sean Bourne'un eline tutuşturduğu anda sınırı aştı. Onun ölüsünü soğuk odadan çıkardığında sınır ortadan kalkmıştı. Artık dikenli teller yoktu. Bloom Yownick'i ateşe verdi, başını kesti. O sırada Dunya'yı düşündü. O boş bakan gözleri gördü. Edwin Schönborn'un fotoğrafları, canavarlar, Schönborn ve Yownick ve Pooh, aşçı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 197.